Sayın Yavuz Oğan, yine bir Türkiye değerlendirmesinde birlikteyiz. Dilerseniz öncelikle dün gece açıklanan Yüksek Askeri Şura kararlarına değinelim. Dün yapılan Yüksek Askeri Şura bundan öncekilerden oldukça farklı gelişti. Yüksek Askeri Şura'yı nasıl değerlendirebiliriz?
Önce Askeri Şura'nın bu olağanüstü durumda ne tip bir farklılıklar gösterdiğini anlatalım. Erkene çekilmesi önemli. Ona gerekçe olarak özellikle Güneydoğu'da operasyonel faaliyetlerde bulunan askeri birliklerin komutanlarının da gözaltına alınması nedeniyle oradaki boşlukların hızla doldurulması amacıyla erken alındığı bir gerekçe olarak ortaya konuyor. Onun dışında her zaman Genelkurmay Başkanlığı'nda yapılan bir toplantıydı bu. Yüksek Askeri Şura toplantısı Başbakanlığın bulunduğu Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirildi bu sefer. Kapısında hep askerleri görürdük. O bir fotoğraftı, simgeydi. Bu kez polisler vardı. O da önemli bir değişiklik olarak söylenebilir. 5 saat sürdü 3 günlük şura. 5 saatin sonunda da açıklamayı Genelkurmay Başkanlığı yerine Cumhurbaşkanlığı yaptı. Burası da yeni hususlardan birisi. Beklenti neydi Yüksek Askeri Şura'da? Özellikle komuta kademesinde bir değişiklik olacak mı? Niye? Genelkurmay Başkanı'nın 5-6 saat önce darbe girişimine haber alıp o darbeyi engelleyememesi nedeniyle Genelkurmay Başkanı değişir mi diye bir beklenti vardı. Kuvvet komutanlarının hepsi derdest edildi ve en yakındaki adamlar tarafından ihanete uğradılar. O nedenle oralarda ihmal nedeniyle bir değişikliğe gidilebilir mi diye bir beklenti vardı. Değişiklik olmayacağının işaretini Cumhurbaşkanı verdi. Dere geçilirken at değiştirilmez atasözünü hatırlatarak gerçekten de öyle bir değişiklik olmadı. Kuvvet komutanları yerlerini korudu. Genelkurmay Başkanı yerini korudu. Sadece Genelkurmay 2. Başkanı Jandarma Genel Komutanlığı'na atandı. Jandarma Genel Komutanı da süresi doluyordu zaten. Bir kritik isim var, Salim Dündar. İstanbul'da 1. Ordu Komutanı. Salim Dündar da Ankara'ya çekildi karargaha 2. Başkan olarak. Niye önemli? O darbe gecesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonla konuşurken siz İstanbul'a gelin ben sizi İstanbul'da korurum mesajını veren gerçekten de İstanbul'a gelişini sağlayıp İstanbul'da organizasyonun başında bulunmasını sağlayan komutandı Salim Dündar ve o da Genelkurmay'ın 2. Başkanı oldu.
Bir de darbeyi önleyen komutanlardan biri olarak değerlendiriliyor 1. Ordu Komutanı, değil mi?
Aynen, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakal'la beraber darbeyi önleyen komutanlardan biri olarak adlandırılıyor. Belki bir hikayeyi de anlatmak lazım. Cumhurbaşkanlığında zirvede liderler bir araya geldiği zaman bu meselenin de gündeme geldiği konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Salim Dündar'la telefonla konuşuyor. Çok kritik saatler. Siz İstanbul'a gelin diyor. Peki ben size nasıl güveneceğim diyor. Hangi komutanın bu darbe girişiminin içinde olup olmadığını bilmiyor Cumhurbaşkanı. İddia odur ki Salim Dündar da beni Bahçeli'ye sorun efendim diyor. Yani Bahçeli ile yakın ilişkisini referans olarak gösteriyor. İşte o komutan artık Ankara'da Genelkurmay'ın icracı bir koltuğunda, ikinci başkanlık koltuğunda oturacak. Zekai Aksakallı da herkes bunun üstünde hemfikir. Özel Kuvvetler Komutanı olarak kendi birliğine sahip çıkıyor. Hatta bir astsubay darbeci bir generali vurarak oradaki darbeyi engelliyor o karargâhtaki ve Zekai Aksakal sonra en yakındaki adamları toplayarak darbenin bastırılmasında çok etkin rol oynuyor. O da bu yaşta terfi alan isimlerden birisi.
Evet, bu arada jandarma biriminin yeniden yapılandırılması konusu ilginç. Dünkü haberlerde onu vermiştik. İçişleri Bakanlığı'na bağlanması konusunda resmi gazetenin özel sayısında bir karar açıklandığı şeklinde. Ancak bu konuda bekleme yönüne gidildiği ya da en azından başına bir orgeneralin atanarak jandarmanın şu anda bir süre Genelkurmay Başkanlığı'nda kalacağı şeklinde görüşler var. Açıklama olmasa da.
Şunu söyleyebiliriz. Olağanüstü halin ilan edilmesiyle birlikte Bakanlar Kurulu'nun ve Cumhurbaşkanı'nın elinde çok önemli yetkiler var. Kanun hükmünde kararnamelerle birçok düzenlemeyi yapabiliyorlar. Jandarmanın sivilleştirilmesi ve İçişleri Bakanlığı'na tümden özlük haklarıyla birlikte bağlanması zaten geçmişten gelen bir projeydi. Anlayabildiğimiz kadarıyla sonrasında düzeltmek ve düzenlemeleri yapmak üzere kanun hükmünde kararnameyle böyle bir yetki varken Jandarma İçişleri Bakanlığı'na bütünüyle bağlandı. Ancak tabi burada çok ciddi düzenlemelere ihtiyaç var. Maaşlı eleman çalıştırmıyor Jandarma Genel Komutanlığı. Askere giden insanlar orada görevli olarak devam ediyorlar. Başında bir asker var. Bunların sivilleştirilmesi, başına mesela bir valinin atanması, bir emniyet müdürünün atanması gibi süreç için ciddi düzenlemelere ve hazırlığa ihtiyaç var. O hazırlık dönemi geçtikten sonra kağıt üzerindeki İçişleri Bakanlığı'na bağlanma meselesi pratiğe de geçecek diyebiliriz. Ama bugünden yarına olacak bir şey gibi görünmüyor. Zaten Genelkurmay 2. Başkanı'nın jandarma genel komutanlığına atanması da bunun göstergesi olarak kabul ediliyor. Bu arada belki bir notu da iletelim, bir önceki konuyla da bağlantılı. Jandarma genel komutanlığına atanan isim Yaşar Güler, orgeneral. Önümüzdeki sene Kara Kuvvetleri Komutanı olacak eğer bir değişiklik olmazsa. Sonrasında da Genelkurmay Başkanı olacak Hulusi Akar'dan sonra.
Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MİT ve Genelkurmay Başkanlığı Cumhurbaşkanlığına bağlansın şeklinde bir önerisi yer aldı dünkü gazetelerde ve televizyonlarda. Bunu nasıl değerlendirebiliriz?
Meclisten bir heyeti kabulü sırasında kapalı toplantıda bir kulis haberi bu. Şöyle söylüyorum, biz Cumhurbaşkanlığına bağlanmasını uygun görüyoruz MİT'in ve Genelkurmay Başkanlığı'nın, kuvvet komutanlıkları da Savunma Bakanlığı'na bağlansın diye bir cümle kulislere yansıdı bu. Bunun için anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Eğer muhalefet de evet derse şerhini koyarak söylemiş zaten. O toplantıda muhalefet milletvekilleri de var. Bu da geçmişten gelen bir talep. Daha önce de gündeme gelmişti. Ankara'da kulislerde konuşulmuştu. Anayasa değişikliği gerektiği için vazgeçilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem başkomutanlık vurgusunu çok sık yapıyor, hem de bu süreçte seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak hem de başkomutan olduğu için Genelkurmay Başkanlığı'nın kendisine bağlanmasını ya da Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmasını uygun olduğunu söylüyordu. Şimdi bu durumda yeni bir tablo var ortada. Bu tabloda böyle bir değişikliğe gidilebilir mi diye zemin yokluyor, nabız yokluyor. Ancak muhalefetin buna sıcak bakacağını pek beklemek doğru olmaz. Parlamenter sistemdeki önemli ayaklardan birisi, çünkü parlamentonun içinden çıkan başbakana bağlı bir genelkurmay ve MİT, bunun Cumhurbaşkanı'na bağlanması sistemde de bir değişiklik getirebilir. Zaten buna en baştan beri Cumhuriyet Halk Partisi karşı çıkıyor. Parlamenter sistemin güçlendirilmesini gerektiğini söylüyor. Bir anayasa değişikliği gündemde, liderler zirvesiyle beraber gündeme gelmişti. Ama sanki orada muhalefet iktidarın uzlaştığı maddeler üzerinden yapılacak gibi bir atmosfer var. Orada da en önemli konu yargıdaki düzenlemeye ilişkin bir anayasa değişikliği. Yani HSYK'nın yapısı, onun içine böyle bir madde eklenebilir mi? Ben önümüzdeki günlerde bunun pek mümkün olduğunu görmüyorum. Ama HSYK'nın da içinde olduğu küçük bir paket meclis gündemine gelecek. Muhalefet de bunu istiyor. Tarafsız yargı en önemli konulardan birisi. Yaklaşık 3049 hakim, savcı ya gözaltında ya cezaevinde ya da hakkında soruşturma var. Bu nedenle çok ciddi bir rakam. HSYK'nın 5 üyesinden 3'ü cezaevinde, Anayasa Mahkemesi'nin 2 üyesi cezaevinde. Bu şartlarda burada bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu konusunda hem muhalefet hem iktidar hem fikir. Önümüzdeki dönemde bu konuda bir anayasa değişikliği beklemek gerekebilir.
Bu arada Genelkurmay'dan söz ederken şunu da sormak istiyorum size. Genelkurmay Başkanı'nı Fethullah Gülen'le görüştürme çabasından söz ediliyor. Bir yüksek rütbeli subay, bir general sizi Fethullah Gülen'le görüştürmek istiyoruz gibi bir öneride bulunmuş Genelkurmay Başkanı'na. Bu konu basında yer aldı ve oldukça da ses getirdi. Sizden alalım olayın aslını.
Bu kalkışmanın, bu terör girişiminin diyelim veya işte darbe girişimi, terör eyleminin, çünkü sivil insanlara yönelik askeri araçlarla açılan ateş sonucunda görüntü terör eylemi aynı zamanda. Bu eylemin kimin tarafından başlatıldığı çok önemli. Bunun üzerine tartışmalar devam ediyor. Hükümetten yapılan açıklamalar Gülen cemaatinin bunun ana omurgasını oluşturduğu biçiminde. Buna ilişkin deliller üzerinde de konuşuluyor. İşte en önemli ifadelerden birisi Genelkurmay Başkanı'nın emir subayının verdiği ifadeydi. O ifadede 1989 yılından beri cemaatle ilişkili olduğu, Necdet Özel'i dinlediği, şu falan gibi ifadeler söz konusuydu. Ama bir de Hulusi Akar'ın ifadesi basına yansıdı. Hulusi Akar ifadesinde derdest edilip Akıncılar üstüne götürüldüğünde üst komutanı Hakan Evrim'in, Tuğgeneral bu, kendisini Fethullah Gülen'le görüştürmek üzere bir teklifte bulunduğunu söylüyor. Kainat önderimiz Fethullah Gülen Hoca Efendi ile sizi görüştürebilirim isterseniz dedi diyor Hulusi Akar. Ben de bunu reddettim diyor. Bu önemli bir delil olarak dosyalarda yerini aldı. Ama şu hatırlatmayı yapalım. Hakan Evrim de şu anda cezaevinde, onun da ifadesine başvurulmuş. O ifadesinde bunu reddediyor. Fethullah Gülen ve cemaatiyle herhangi bir bağlantısı olmadığını söylüyor. Ancak da bunlar hep soruşturmayla beraber dava sürecinde daha net ortaya çıkacak. Yalnız Genelkurmay Başkanı'nın ifadesinde böyle bir diyaloğu aktarmış olması bu darbe girişiminde Fethullah Gülen cemaatinin birebir ilişkili olduğu biçimindeki kanıyı güçlendirdi. Onu söyleyebiliriz. Artık Türkiye'de sokağa çıktığınızda kime sorsanız bu darbe girişiminin içinde Fethullah Gülen cemaatinin olduğuna kesin emin gibi size bilgi verebilir.
Darbe girişiminin üzerinden 2 hafta yaklaşık geçmesine karşın meydanlar, sokaklar hala dolup dolup boşalıyor. Geceleri sokaklarda gösteriler ya da nöbetler devam ediyor. Geçen cumadan bu yana sizinle görüşmemiştik ve bu arada da pazar günü Taksim mitingi gerçekleşti Cumhuriyet Halk Partisi'nin önderliğinde. Ama buna Adalet ve Kalkınma Partisi de destek gösterdi. Diğer partilerden de destekler vardı. Bu konuyu sizinle konuşalım. Şu andaki durumu da sormak istiyorum. Sokaklar ne durumda?
Sokaklarda demokrasi nöbeti devam ediyor. Özellikle AK Parti teşkilatının teyakkuz halinde olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul'da birkaç noktada, Türkiye'nin birçok noktasında da meydanlarda halk demokrasi nöbetine devam ediyor. Zaten Cumhurbaşkanı'nın doğrudan çağrısı var. Dur diyene kadar devam. Meydanları boş bırakmayacağız. Tehlike geçmedi biçiminde. Yetkililere baktığınızda 2 tür açıklamayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Birincisi, bu darbe bastırıldı, mesele tamamlandı. Birincisi bu. İkincisi, darbe bastırıldı ama tehlike geçti demek için erken. Peki o zaman nasıl bastırılmış oluyor veya hangi tehlike bekleniyor? Bu sorular gündemde. Buna ilişkin net bir yanıt yok ama şöyle bir beklenti var. Özellikle Mısır darbesinde ya da Türkiye'nin yaşadığı geçmiş darbelerden yola çıkarak bu girişimin bir devamının olma ihtimalinden bahsediliyor. Yani Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için bir darbe olmayabilir ama bu başka bir takım girişimler içinde bulunabilir bu çete diye. Çünkü Fethullah Gülen örgütünün devletin içinde çok yaygın bir biçimde damarlarına kadar sızdığına ilişkin inanç kuvvetli ve tümünün temizlenmeden tehlikenin geçmeyeceğini söylüyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım. Bu nedenle de meydanlarda demokrasi nöbeti devam ediyor. Demokrasi nöbetine kimler katılıyor? Ağırlıklı olarak AK Partililer katılıyor. Çünkü teşkilatlar organize ediyor ama aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu tip organizasyonları var. Zaten AK Parti de diğer partilerin bu organizasyonların içinde olmasını teşvik ediyor. İşte Taksim örneği, Taksim'de Cumhuriyet Halk Partisi bu demokrasi mitingini yaptı. Birçok kesimden, özellikle sol kesimden, muhalif kesimden insanlar Türk bayraklarıyla katıldılar. Parti bayrağı taşınmıyor zaten meydanlarda. AK Parti burayı destekledi ve daha da enteresanı, Taksim mitingini bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na ekranlarında hiç yer vermeyen AK Parti'ye yakın televizyonların hemen hemen tamamı canlı olarak yayınladılar. Bu da yakın tarihimizde bir ilk olarak kayıtlara geçti.
Dilerseniz buradan tutuklamalara, gözaltılara, işten el çektirmelere uzanalım. Hemen hemen her kurum ve kuruluşta, özel ya da devlet kuruluşunda, kurumlarında temizlik harekatı yapılıyor anlaşıldığı kadarıyla. Bu konuda genel olarak Türkiye'deki son durumun ne olduğunu yine sizden alalım.
Evet, çok büyük bir temizlik harekatı yapılıyor gerçekten. 60 bin civarında devlet memuruna görevinden el çektirildi şu ana kadar. Yani bunlar kesin rakamlar değil. Her gün yenileri ekleniyor ama ortalama bir sayı olarak söyleyebiliriz. 60 bin civarında devlet memuru Fethullah Gülen cemaatiyle alakalı olduğu gerekçesiyle açığa alındı. Devlet memurlarından da önümüzdeki dönemde atılacak bunlar ve kamuyla ilişkileri kesilecek. Kimler var bunun içinde? Öğretmenler var çok sayıda. Milli Eğitim Bakanlığı en fazla açığa memur alan kurumların başında geliyor. Onun dışında bütün bakanlıkları sayabiliriz. Maliye Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Tarım Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, 2 büyükelçiyi açığa aldılar Dışişleri Bakanlığı'ndan. Devamı gelecek diye de bakanın açıklamaları var. İllerde, ilçelerde, kaymakamlar, valiler, Hüseyin Avni Mutlu mesela açığa alınıp gözaltına alınan isimlerden birisi, eski İstanbul valisi. Kaymakamlar var, vali yardımcıları var, bürokratlar, yani çok geniş bir yelpazede bir yerinde hayatını Fethullah Gülen'le yolu kesişenler veya Gülen cemaatiyle yolu kesişenler devletten, devlet çarkından uzaklaştırılıyorlar ve bu konuda da son derece net açıklamaları var. Hem Cumhurbaşkanı'nın hem Başbakan'ın bu sürecin devam edeceğini ve devlet içinde Gülenci örgütlenmenin tamamen sıfırlanacağını söylüyorlar. Bu konuda tabii kurunun yanında yaş da mı yanıyor, tartışmaları da devam ediyor. Bazı noktalarda o tasarrufların geri alındığını da görüyoruz. Yani yapılan yanlışlardan geri dönüldüğünü de şahit oluyoruz. Şikayet edildiğinde bunu dinliyor bu tasarrufta bulunanlar. Ama tabii sayı çok, yelpaze çok geniş. Burada mağdur olanların da önümüzdeki dönemde ortaya çıkacağını söyleyebiliriz.
Bu arada basın yayın kuruluşlarında da çok sayıda kapanma haberleri geliyor. Bu arada Birleşmiş Milletler'den, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği gibi ülke ve gruplardan da basın mensuplarına yönelik soruşturmalar hakkında, gözaltıları hakkında endişe bildirimi şeklinde açıklamalar geliyor üst üste ve endişe duyduklarını belirtiyorlar.
Şimdi bir yine olağanüstü halin verdiği yetkiyle kanun hükmünde kararname çıkartıldı. 18 televizyon, 23 radyo, 45 gazete, 15 dergi, 29 yayın evi ve 3 haber ajansı kapatıldı. Gerçekten çok yüksek rakamlar. Öncelikle bu. Taraf gazetesi var bunun içinde. Daha önceden Zaman gazetesi, cemaatin yayın organlarından sayılabilecek Zaman gazetesi el konulmuştu ama ona rağmen kapatıldı. Bugün gazetesi için aynı şey. Samanyolu televizyonu var. O da el konulmuştu. TürkSat'tan düşürülmüştü. Buna rağmen hepsi kapatıldı. Yani tam bir temizleme hareketi ve hepsi de cemaatle yakın olduğu bilinen gazeteler, hatta cemaatin yayın organı olarak bilinen gazeteler. Zaman kapatıldıktan, Bugün gazetesine el konulduktan sonra çıkartılan Yeni Düşünce gazetesi gibi gazeteler de bunun içinde yeni çıkartılan. Can Erzincan TV gibi Bugün televizyon kapatıldıktan sonra o personelin yayın yaptığı televizyonlarda, hatta yereller var bunun içinde, başka bir takım yerel gazeteler televizyonlarda söz konusu. Önce bu karar alındı, sonrasında da gazetecilere yönelik gözaltı kararları var. Önce 47 gazeteci için bir gözaltı listesi çıkartılmıştı. Sonrasında da 42. Son çıkan o 42 kişilik listede gerçekten Türkiye'nin tanıdığı önemli isimler var. 89 kişi. Ama bir bölümü yurt dışında bunların. Bir bölümü de Türkiye'de. Nazlı Ilıcak gibi, Şahin Alpay gibi, Mümtaz Ertürköne gibi, Bülent Mumay gibi, Arda Akın gibi, Hürriyet Gazetesi muhabiri. Bülent Mumay eskiden Hürriyet.com.tr'nin genel yayın yönetmeniydi. Ve şu anda Türkiye'de sosyal medya üzerinden Bülent Mumay'a inanılmaz bir destek var. Cemaatle herhangi bir ilişkisi olmadığı gerekçesiyle niye sorusu soruluyor. Bir dönem çok ciddi muhalefet edip sonrasında da işini kaybeden bir gazeteci Bülent Mumay. Üstelik bu gazetecilerin birçoğu ifade vermeye gideceklerini söylediği halde evlerinde gözaltına alınıp ters kelepçeyle kelepçelenip polis merkezine götürüldüler. Bu görüntüler de çok eleştiriliyor. Ve tabii asıl tartışma konusu, evet, cemaatin bir yayın organı, cemaate yakın bir yayın organında gazetecilik yapmış olabilirler. Ama bu onların terör örgütü olduğunu gösterir mi? Bu soru da önemli tartışmalardan birisi. Bu tartışmaların devam edeceğini görüyoruz. Yurt dışından da ciddi eleştiriler var. O eleştiriler Ankara'dan tepkiyle karşılanıyor. Bu Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu ve darbe girişimini, 240 kadar insanın ölümünü göz ardı ediyor diye. Ama tabii düşünce özgürlüğü, fikir özgürlüğü, basın özgürlüğü, bütün bunlarla ilgili zaten tartışmalar vardı. Üzerine olan üstlerle birlikte alınan bu kararlar acaba muhalif kesimin tamamını kapsayacak mı endişesinde beraber geçiriyor. Avrupa'dan dile getirilen eleştiriler de burada kilitleniyor gibi görünüyor.
Son olarak dilerseniz bir de üniversitelere rektör atanması konusunu sizinle konuşalım.
Ciddi bir tezat var ortada. Cumhurbaşkanı Erdoğan her seferinde sandığın, seçimin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan bir siyasetçi. Üniversitelerde de rektör seçimi için oradaki öğretim üyelerine bir hak verilmiş. Kardeşim, rektörünüzü kendiniz seçin diye. Seçim yapılıyor ama düzen sakat. O seçimde 6 isim belirleniyor ve YÖK'e gidiyor. YÖK onları 3'e düşürüyor. En fazla oy alanı listeye koymama hakkına sahip mesela YÖK. Ama genel olarak koyuyor, ilk üç olarak gönderiyor. Sonrasında Cumhurbaşkanı o ilk üçten birini seçiyor. Abdullah Gül döneminde de böyleydi. Daha önce Sezer döneminde de benzerleri yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döneminde de benzeri yaşanıyor. En fazla oyu alan rektör seçilmiyor. İkincisi, üçüncüsü atanabiliyor. Bugün yapılan atamalarla birlikte, Cumhurbaşkanı atamalarıyla birlikte bu yanlışın, bu tezatın devam ettiğini görüyoruz. Ya sistem değiştirilmeli, yani insanlar boşu boşuna sandık başına gönderilmemeli, ya da eğer böyle bir sistem varsa seçim sonuçlarına saygı duyulmalı. Bu hep dile getiriliyor, hep konuşuluyor ama atamalardan sonra başka konular giriyor ve unutuluyor. YÖK'ün çarpık anayasada yer alan sisteminin bir ürünü diyebiliriz buna.
Sayın Oğan, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine birlikte olana dek kalın, sağlıcakla.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.